Bize ümmet diyor Allah. Kuntum hayra ümmetin uhricet linnas. İnsanların iyiliği için, hayrı için çıkarılmış en hayırlı ümmet oldunuz. Allah bize ümmetsiniz diyor. Yani sizi görevlendirdim. Yeryüzünde benim temsilcilerimsiniz. Siz yeryüzünün imamlarısınız.
Ne demek yani bu?
Siz benim nizamımı, medeniyetimi yeryüzüne yerleştirecek olanlarsınız. Siz farzları yerleştirmekle görevlisiniz. Siz haramları kaldırmakla görevlisiniz. Siz adaleti ikame etmekle görevlisiniz. Siz zulümle savaşmakla görevlisiniz. Siz insanların insanlara kul olmasını engellemekle görevlisiniz. Helaller çok, haramlar azdır. Din kolay olarak gönderilmiştir. Bu dinde helal çok, haram azdır. İnsanlar neden buna rağmen haram yerler? Anlayamıyorum. Milyonlarca helal var. 5-10 tane haram var. Bula bula onu mu buldun yedin be adam? Bunca güzel içecekler var. Her türlü meyve suyu, çayı kahvesi, her şey helal. Sen sarhoşluk veren o şeyi neden içersin de şerefini beş para edersin, yollarda sürünürsün, kusarsın, insanlar senden tiksinti duyar, alay eder, onurunu kaybedersin, yollarda sürünen bir varlığa dönüşürsün. Bunca helal var, harama mı kaldın?
Elhamdülillah, nahmeduhu ve nesta'inuhu ve nestehdihi ve nestağfiruhu. Ve na'uzu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati a'malina. Men yehdillahu fela mudille leh ve men yudlil fela hadiye leh. Eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Ve eşhedü enne seyyidena Muhammeden abduhu ve habibuhu ve resuluhu. Allahümme lekel hamdu bil iman ve lekel hamdu bil islam ve lekel hamdu bil kur'an ve lekel hamdu bi nebiyyike Muhammedin sallallahu teala aleyhi ve sellem. Allahümme lekel hamdu bima khalaqtana ve razaqtana ve hedeytana ve kafeytana ve allamtana ve ferreşte anna. اللهم لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث أو سر أو علانية أو خاصة أو عامة أو حي أو ميت. اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت. والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم آمين. Kıymetli kardeşlerim, Mü'minin suresinde Hazreti Musa Aleyhisselam'ın kıssasına temas edilmiş idi. Hazreti Musa Aleyhisselam Firavun'a gönderilmiş İsrailoğullarının peygamberi olarak kendi kavmini, İsrailoğullarını Firavun'dan kurtarmak ile vazifelendirilmiş hakkı hakikati anlatmakla görevlendirilmiş ve bu görevini yerine getirmiş Firavun ve erkanı, melesi, etrafındaki önde gelenler hakkı hakikati kabul etmediklerinde Allah Azze ve Celle Hazreti Musa Aleyhisselam'a kavmini oradan götürmeyi emretmiş. Hazreti Musa Aleyhisselam kendi kavmini oradan geceleyin kaçırmıştı. Kendine iman etmiş olanları oradan götürecek ve ileride başka bir yerde bir devlet meydana getirecek. Peygamberlerin vazifesi budur. Yeryüzünde Allah'ın hakim olduğu bir devlet meydana getirmek. Tebliğ yaparlar. Bunun için tebliğ yaparlar. Anlatırlar. Ama sadece insanları namaza, ahlaklı olmaya davet etmek için değil. İbadet eden, ahlak sahibi olan bu insanlarla bir medeniyet meydana getirmek, bu insanları oradan almak ve belki başka bir yerde, belki de olduğu yerde, mümkün olursa olduğu yerde, mümkün olmazsa onları oradan alıp başka bir yerde onlarla bir devlet meydana getirmek. Peygamberlerin hedeflerinden birisi budur. Elbette gaye Allah rızasıdır. Ama bu da bir hedeftir. Ve Hazreti Musa Aleyhisselam kavmini oradan alıp giderken Firavun ve erkanı peşinden gelmişler. Büyük bir orduyla. Allah Musa'yı kendisine tevekkül eden Musa'yı yalnız bırakmamış. Herkes eyvah dediğinde Musa Aleyhisselam eyvah dememiş, Allah demişti. Önlerine deniz çıktı. Herkes eyvah dedi. Nereye kaçacağız? Yakalandık dediler. Musa Aleyhisselam kelle dedi. Sizin eyvahınızı reddediyorum. Asla eyvah diye bir şey yok. Çünkü Allah var. İnne ma'ye Rabbi seyhdin dedi. Rabbim benimle beraberdir. Mutlaka bana bir yol gösterecektir. Ben onunla birlikte olmadan evvel o benimle birliktedir. İnni ma'allah demedi. İnne ma'ye Rabbi dedi. Ben Allah'la beraberim. O halde o bana yardım eder demedi. Allah benimle beraberdir dedi. Çünkü Allah daima öncedir. Hiç kimse ondan evvel olamaz. El evvel onun isimlerindendir. O daima öndedir. Daima evveldir. Ve kulu Rabbi ile birlikte olmadan evvel Rab kuluyla birlikte olur. O yüzden inne ma'ya Rabbi demişti. Rabbim benimle beraber. Dolayısıyla bana mutlaka yardım edecektir. Allah denize vur dedi, deniz yarıldı. Ve Musa ile birlikte iman edenler denize girdiler. Allah Azze ve Celle hem de öyle bir mucize gerçekleştirdi ki deniz dağ gibi yükseldi ve bir yol açıldı. Hem de o yol çamur olmasın diye, çamura basmasınlar diye Allah bir rüzgar göndermek suretiyle o çamuru da kuruttu. Ve rahatlıkla o yola girebildiler, yürüyebildiler. Sağlarında, sollarında yükselmiş olan deniz, belki 1000 metre yüksekliğinde su, sağda ve solda duruyor, her an üzerlerine yıkılacak gibi. Bunu gören Firavun, İlçe olmasa o anda anlaması gerekmez miydi? Demek ki bir insan layık olmayınca Allah onu anlamayı nasip etmiyor. Bunu gördüğü halde daha evvel başka mucizeler de görmüştü. Anlamış mıydı ki şimdi anlasın? Asanın ejderha olduğunu gördü. Musa'ya yalvardı. Ejderha beni yiyecek, tut dedi, bana yardım et dedi. Daha evvel bunu da gördü. Hazreti Musa'nın elini koynuna soktuğunu, bembeyaz bir nur halinde çıktığını, sonra tekrar koynuna soktuğunu, eski haline geldiğini de gördü. Kurbağa, haşerat, çekirge, kan, tufan mucizelerini de gördü. Hangisiyle anladı ki şimdi denizin yarılmasıyla anlasın? Demek ki Allah anlamayı nasip etmezse kimse anlayamaz. Allah neden nasip etmez? Çünkü onlar hakikati aramamaktadırlar. Hakikati aramayanlara Allah zorla iman ettirecek değildir. Dünya imtihan dünyası olduğu için. Böyle davranmaktadır. Herkese hakikat gösterilmektedir. Herkese akıl verilmiştir. Anlama kabiliyeti verilmiştir. Ama onlar inat ederlerse Allah onları neden zorlasın ki? Bize dinde zorlama yok diyen Allah kendisi zorlar mı? Kendisi de zorlamamaktadır. Bu şekilde Firavun hala iman etmedi ve arkasından denize girdi. Ya şu deniz üzerime kapanırsa demesi gerekmez miydi? Besbelli ki bu Musa Allah'ın Resulüdür. Ben onu öldürmeye eğer girersem bu denizi böyle açan, yükselten, dağ gibi durduran Allah, ben girdiğimde üzerime ya kapatırsa demesi gerekmez miydi? Gerekirdi, diyemedi. Arkasından girdi ve boğuldu. Toplu helak. Bazı rivayetlere göre bu olaydan sonra Allah toplu helak yaratmamıştır. O rivayette esas alırsak demek ki bu en son toplu helaktır. Toplu helakin sonuncusu. Demek ki Firavun ve erkanının ve askerlerinin denizde boğulması hadisesi, toptan helak edilmeleri en son toplu helaktır. Ondan sonrasında hiçbir kavim bu şekilde toptan helak edilmemiş, belki kısmi helak gerçekleştirilmiş ama toplu helak olmamıştır. Ve Allah Azze ve Celle onu helak ettikten sonra Hazreti Musa'yı oradan kurtardı ve ileride Hazreti Musa Aleyhisselam kavmiyle birlikte çölde yaşadılar ve Allah onlara orada yaşamayı nasip etti. Özgür bir şekilde. Ve ona kitap verdi. Umulur ki hidayet bulurlar. Hakikati kendileri bulamıyorlar. Çünkü insan aklı hakikati bulacak kadar güçlü değil. Akıllar çok. Neden yollar çok? Madem ki akıl doğruyu bulabiliyorsa o zaman neden insanlar doğruda ittifak sağlayamıyorlar? Demek ki herkesin bir aklı var. Birine göre doğru olan diğerine göre yanlış olabilir. Zaten de öyledir. O halde akılla doğruyu bulamıyoruz. Akıl nasıl doğruyu bulsun ki? Önünde milyonlarca yol var. Nasıl anlasın ki? Hangisi doğru acaba? Akıl bu meselede acizdir. Hem akıl nasıl doğruyu bulsun ki? Girdiği yolun sonunu görmesi lazım. Doğru yola girdiğinden emin olabilmesi bununla mümkün. Girdiği yolun sonunu görebilir mi ki? 20 sene sonrasını, 50 sene sonrasını, 100 sene sonrasını görebilir mi ki? Gaybı bilen Allah'ım, Allah gelecek bilgisini kimseye vermiyor. O halde insan nasıl olur da doğru yola girdim diyebilir ki? İnsan sadece Allah'tan gelenin doğru olduğunu söyleyebilir. Sadece ondan emin olabilir. Çünkü Allah'ın ilmi sonsuzdur. Ve çünkü Allah insanı yaratandır. İnsanı en iyi bilendir. Ve Allah geleceği bilendir. Koymuş olduğu kanunlar insana uygundur. Aynı zamanda geleceği bildiği için geleceğe de uygundur. Allah insanı ve geleceği bildiği için yanlış yapmaz. Sonsuz ilim sahibi olduğu için koyduğu kanunlar doğrudur. İnsan sadece Allah'ın koyduğu kanunlardan emin olabilir. Onun dışında ne kendisinin koyduğundan emin olabilir, ne de bir başkasının koyduğu kanunlardan ve ideolojilerden emin olabilir. Bu mümkün değil. Teorik olarak da mümkün değil, pratik olarak da mümkün değil. Aklen de mümkün değil. Yaşadığımız hayata baktığımızda da bunun mümkün olmadığını anlayabiliriz. İnsan sonsuz ilme sahip değil. İnsan hata edebilen bir varlık. Hem hatası doğrusundan daha fazla olan bir varlık. O halde nasıl olur da girdiği yolun doğruluğundan emin olabilir? İnsan geleceği bilemiyor. O halde nasıl olur da bu yolun istikametinin doğru olduğunu, hedefine doğru kendisini götüreceğini söyleyebilir ki? Bu mümkün müdür ki? O yüzden insan doğruyu bulamayacağından Allah doğruyu gösterme işini kendi üzerine almıştır. Ondan dolayı Kur'an inne aleyna lel huda buyurur. Hidayet yolunu göstermek bizim üzerimize vazife. İşte o yüzden burada Allah Azze ve Celle Musa'ya kitabı verdik ki leallehum yehtedun buyuruyor. Umulur ki bu şekilde doğru yol bulurlar. Yani akıllarıyla bulamazlardı. Kitapla bulabilirler. Akıllarıyla bulamazlar. Herkesin aklı farklı şeyler söyler. Akıl isabet edemez. Bir meselede isabet etse 99 meselede isabet edemez. 10 meselede isabet etse 90'ında isabet edemez. 90'ında isabet etse 10'unda isabet edemez. Ve hiçbir zaman emin olamaz. Biz aklımıza ne kadar güvenebiliriz ki? Şu kısa hayatımızda bir sürü hatalar yapmadık mı? Aklımız bizimle beraberdi. Niye hatalar yaptık? Anlayamadıklarımız oldu. Neden anlayamadık? Aklımız vardı. Neden anlayamadık? Demek ki akıl bir yere kadar anlayabiliyor. Elbette aklın kıymeti var. Elbette İslam aklı küçük görmüyor. Din akıllılar için. Elbette akıl önemli. Allah Azze ve Celle aklımızı kullanmamızı Kur'an'da defalarca ister. Ancak insan kaybı bilmediği için aklına gelen şeyler acaba doğru mu? İleride acaba nasıl sonuçlar doğuracak? Bunu bilmesi mümkün değil. İnsanın aklı nerede işe yarıyorsa orada çalıştırılmalı. Akıl sadece ve sadece kendi alanında kullanılmalı. Madde alanında akıl bir şeyler yapabilir. Madde üzerinde çalışabilir. Fakat insanı tanımıyor, ruhu bilmiyor, nefsi tanımıyor. Nasıl olur da insanın nefsinin nasıl tezkiye edileceğini bilebilir ki? Ruhu bilmiyor ki. Geleceği de bilmiyor. Ve insanı, nefsini terbiye etmesi mümkün olmuyor. Bilim geliştiği halde bu mümkün olmuyor. Şeytan var, nefis var. İnsan bunların tesirinden kurtulamıyor. Çevresinde kendisini yanlışa yönlendiren insanlar var. İnsan bunlardan kendisini kurtaramıyor. Dolayısıyla evet akıl var ama nefis de var. Akıl var ama şeytan da var. Akıl var ama şeytanlaşmış insanlar da var. bütün bunlara bir akılla nasıl karşı koysun? Kendini tanımıyor ki, geleceği bilmiyor ki, nasıl istikameti tutturabilsin? Peygamberimize bile Allah Azze ve Celle buyuruyor ki, وَوَجَدَكَ دَالًا فَهَدَى. Rabbin seni dâil buldu. Ne yapacağını bilemez, şaşırmış biri vaziyette seni buldu ve sana hidayet yolunu gösterdi. Ey Resulüm, sen bile yani, sen bile ne yapacağını bilmiyordun. Sen bile doğruyu bulamıyordun. Bırak başka insanları, sen özel yaratıldın. Sen bile evet toplumun gidişatının yanlış olduğunu anlıyordun. Ama doğrusu ne, ne yapmalısın onu bilmiyordun. Rabbin sana yol gösterdi. İnsan haddini bilmeli. Eğer spermden yaratıldığını unutmazsa haddini bilir. Çocukluğunu unutmazsa haddini bilir. Yaptığı hataları düşünürse haddini bilir. 5 dakika sonrasını bilemediğini düşünürse haddini bilir. İnsan haddini bilmiyor. Allah Azze ve Celle peygamberlerine bile insanlara yol gösterin de nasıl gösterirseniz gösterin demedi. Ona kitap verdik diyor. Musa'ya kitap verdik. لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ. Demek akılla hidayet bulamıyorlar. Kitapla hidayet bulacaklar. O yüzden Musa'ya kitap verdik buyuruyor. Ve Musa Aleyhisselam'a karşı gelen ve onu öldürmeye kalkışan Firavun ve erkanı ve askerleri boğuldu. Allah Azze ve Celle daha sonra Müslümanlara neyi emretti? Artık bundan böyle sizin düşmanlarınızı toplu olarak helak etmeyeceğim. Bundan böyle siz savaşacaksınız. Bundan böyle artık benim doğrudan doğruya müdahale etmemi gerektirecek firavuni sistemler, o kadar güçlü firavuni sistemler olmayacak. Belki de ondan dolayı Allah Azze ve Celle o firavuni sistemi hepsini birden boğdu attı ama daha sonrasında toplu helaki de kaldırdı. Ve Müslümanlara mücadele emretti. Allah sizin ellerinizle onları yok etmek istiyor. Anlamıyor musunuz? Allah onları toplu olarak helak edebilir. Bunu defalarca yaptı. Nuh kavmini de toplu helak etti. Ad kavmini de, Semud kavmini de. İşte şimdi Musa'nın karşısındaki Firavun ve kavmini de. Bunu anlatıyor. Ben istersem bunu defalarca yaptığım gibi yine yaparım. Ama ben istiyorum ki o zalimlerle, o kafirlerle benim Müslüman kullarım mücadele etsinler. Benim uğrumda mallarını ve canlarını versinler. Benim uğrumda cihad etsinler. Allah Müslümanların eliyle kafirleri cezalandırmak ister. Çünkü eğer daha evvelkilerde olduğu gibi toplu azap edecek olsa, icabında insanlar bazıları der ki tabiat hadisesi. Deprem oldu, şöyle oldu, tufan oldu, böyle oldu. Bir şekilde kendilerini kandırabilirler. İnsanları kandırabilirler. Bu tabiat olayıdır, ne var ki bunda? Peygamberlerin döneminde bile şöyle olmuş, böyle olmuş diyebilirler. Sanki tabiat Allahsız bir tabiattır. Sanki tabiat Allah'ın emrinde değilmiş gibi. Tabiat olayı diyenler yine diyeceklerdir. O yüzden Allah Azze ve Celle Müslümanların eliyle onları cezalandırmak ister. Siz onlarla mücadele edeceksiniz. Bu şekilde sabrınız artacak. Bu şekilde kabiliyetleriniz gelişecek. Bu şekilde iradeniz güçlenecek. Bu şekilde dereceniz artacak. Bu şekilde yükseleceksiniz. Ve ben de sizinle meleklerime karşı övüneceğim. Meleklerim, ya Rabbi demişlerdi, kan dökecek, fitne çıkartacak insanı neden yaratmak istiyorsun? Biz seni tesbih ediyoruz, takdis ediyoruz, sana rükû ediyoruz, secde ediyoruz. Seni övüyoruz, sana ibadet ediyoruz. Bu insan denen varlığı kan dökecek madem.
zina edecek, kan dökecek, hırsızlık yapacak, namussuzluk yapacak. Bu insan neden yaratıyorsun? Bana böyle demişlerdi. Ben de onlara şimdi sizi göstereceğim ey kullarım. İşte bakın diyeceğim. Benim bütün kullarım böyle. Adam öldürmüyor. Katil olmuyor. Benim bütün kullarım hırsızlık yapmıyor, zina etmiyor, faiz yemiyor, kumar oynamıyor. Benim bütün kullarım yeryüzünde ifsat etmiyor. Toplumları bozmuyor. Bazıları da muslih görevi görüyor, ıslah ediyor. Hepsi Firavun olmuyor. Bir kısmı Musa oluyor. Hepsi Nemrut olmuyor. Bir kısmı İbrahim oluyor. Hepsi Ebu Cehil olmuyor. Bir kısmı Ebu Bekir oluyor. İşte ben meleklerime karşı böyle kullarımla övüneceğim. Allah Azze ve Celle onun için mümin kullarının savaşmasını istedi. Artık eskiden olduğu gibi beklemeyin. Nuh'un kavmi toptan helak edildi. Acaba bizim kafirlerimiz de toptan helak olur mu? Aramızda peygamber yok. Hem olsaydı da toplu helak kaldırıldı buyuruyor peygamberimiz. Öyle bir şey beklemeyin. Acaba şu kafirlerin, zalimlerin zulmünden Hud aleyhisselam ve iman edenlerin kurtulduğu gibi acaba biz de kurtulabilir miyiz? Toplu helak gelebilir mi? Hayır, gelmeyecek. Acaba Semud kavmine geldiği gibi toplu helak gelebilir mi? Gelmeyecek. Musa kavmine geldiği gibi gelebilir mi? Hayır, gelmeyecek. Görevinizi yapın. Görevinizi yapın. Allah'ın yardımı gelecek. Toplu helak şeklinde değil. Başka şekillerde yardım gelecek. Siz vazifenizi yerine getirin. Allah vazifesini bilir. Siz vazifenizi ihmal etmeyin. Allah vazifesini ihmal etmez. Siz geciktirmeyin. Allah geciktirmez. Yardım göndermesi gerektiği zaman Allah yardım gönderecektir. Allah Müslüman kullarını yükseltmek istiyor. Allah kafirlerin yüzünü karartmak istiyor. Mümin kullarının eliyle onları cezalandırmak istiyor. Müslümanların bunları anlaması lazım. Ve demek ki kitap olmadan hidayet yolunu bulamıyoruz. Ve o helak olayından sonra Allah Hazreti Musa'ya kitap verdi. Demek ki İsrailoğulları Hazreti Musa'ya inandılar. Ve onun sözüyle geceleyin yola çıktılar. Her ne kadar birçok meselede itiraz eden bir kavim olsalar da, o meselede Firavun'un şerrinden kurtulmak için Hazreti Musa'ya itaat ettiler. Ve oradan Allah onları kurtardı. Ondan sonra Allah Azze ve Celle kitap verdi. Demek ki bir toplum hidayet yolunu arayacak. Demek ki bir toplum peygamberinin izinden gidecek. Demek ki bir toplum peygamberine itaat edecek. Demek ki bir toplum bir takım imtihanları kazanacak. Ondan sonra kitap gibi bir nimete layık olacak. İmtihanı kazanmadan olmuyor yani. İmtihanı kazanacak. Ondan sonra Allah onlara hidayet yolunu gösterecek. اَلَّذِينَ جَاهَدُوا ف۪ينَ لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا Bizim uğrumuzda cihat edenlere yollarımızı gösteririz. Onlar gayret edecek. Cihad edecekler, sonra Allah hidayet edecek. Onlar Allah'ın yoluna girecek. Onlar peygamberlerini takip edecekler. Sonra Allah onlara ne yapacaklarını gösterecek. Onlara başarının yolunu gösterecek. Onlara mücadelenin nasıl yapılacağını öğretecek. Zaferin yollarını gösterecek. Demek ki bir topluluk önce imtihanı kazanacak. İmtihanı kazandıktan sonra Allah onlara hidayet yollarını gösterecek. Ve sonra ve cealne ibne Meryem ve ummehu ayem. Meryem oğlunu ve anasını bir delil kıldık. Bir ayet kıldık, bir mucize kıldık. Meryem oğlu, Kur'an-ı Kerim Hazreti İsa hakkında sürekli olarak Meryem oğlu der. İsa ibn Meryem. Sürekli olarak Kur'an'da böyle geçer. Hristiyanlara cevap vermek için. Ey Hristiyanlar, yanlış yoldasınız demek için. Kur'an sürekli olarak Meryem oğlu der. Yani bir kadından doğdu, anlamıyor musunuz? Demek ister. Nasıl olur da Hazreti İsa'yı tanrılaştırırsınız? O bir kadından doğdu. Tanrı kadından doğar mı? Ne biçim düşünüyorsunuz? Tanrının başlangıcı olmaz. Kadından doğanın bir başlangıcı var. İsa'nın doğum tarihi var. Tanrının doğum tarihi olmaz. Zaman yokken o vardır. Zamanı o yaratır. Nasıl olur da sizin Tanrınızın doğum tarihi oluyor? Tanrı bir kadından doğar mı? Tanrı yemek yer mi? Tanrı uyur mu? Uyuklar mı? La te'huzuhu sinetun ve la nevm. Ne uyuklama ne de uyku onu tutmaz. Tanrı ölür mü? Tanrı yemek yer mi? Tuvalete gider mi? Bu nasıl bir Tanrı anlayışıdır? Allah Azze ve Celle onların hatırlaması için, düşünmeleri için onlara hep böyle hitap eder. Meryem oğlu, Meryem oğlu, Meryem oğlu İsa. Kur'an hep böyle ifade eder. Onların aklını başına getirmek ister. Ve Meryem oğlunu, yani İsa'yı ve İsa'nın anasını, yani Meryem'i. İkisini de ayet kıldık, ikisini birlikte, tek değil. Meryem ayrı bir ayet, İsa ayrı bir ayet değil, mucize değil. İkisi beraber. Yani Meryem'in karnında Hazreti İsa'nın oluşması, ikisi birlikte bir mucize. İki mucize değil yani. Bir mucize. Meryem'in karnında çocuğun oluşması kocasız bir şekilde, bu bir tek mucizedir. Ve Allah Azze ve Celle demiş oluyor ki her ikisi de temiz. Meryem temizdir. Allah onu delil kıldı. Neye delil kıldı? Ben kendi koyduğum kanunlara bağlı kalmak zorunda değilim. Siz bağlı kalmak zorundasınız. Allah kendi koyduğu kanunlara, tabiata yerleştirdiği kanunlara bağlı kalmak zorunda değil. Allah'ın dünyaya yerleştirdiği kanuna göre kocasız çocuk olmaz. Babasız da anasız da olmaz. Ama bu kanun insanlar için söz konusudur, Allah için değil. Allah Azze ve Celle Adem'i anasız babasız yaratmadı mı? Karısı Havva'yı da Adem'den yaratmadı mı? Bizleri de onlardan yaratmadı mı? Ben her çeşit yaratırım diyor yani. Anasız babasız da yaratırım. Eşi olmadan da yaratırım. Her türlü yaratmaya kadirim. Bi kulli halkin alim. Her türlü yaratmayı bilir. O kanunlara bağlı kalmak zorunda değil. Siz bağlı kalmak zorundasınız. Çocuğunuzun olmasını istiyorsanız bir eşinizin olması lazım. Kadın da olsa erkek de olsa. Onlar bu kanuna uymak zorunda. Allah uymak zorunda değil. İşte o yüzden buyuruyor ki onu delil kıldık. Yani Allah'ın kudretine delil kıldık. Allah'ın bu sünnet, kendi sünnetlerine, sünnetullah'a bağlı kalmak zorunda olmadığına delil kıldık. İnsanlara koyduğu tabiata koyduğu kanunlara kendisi bağlı kalmak zorunda değil. Ve Allah'ın her türlü yaratmayı bildiğine delil kıldık. Ve Meryem'in temiz olduğunu ispat etmiş oluyor bu ayet. Hazreti Meryem'e zina etti diyen Yahudiler, Hazreti İsa'yı öldürmeye kalkan alçaklar, peygamber katilleri, yaktulûnel enbiyâe bigayri hak, haksız yere çok peygamber öldürdüler. Yüzlerce peygamber öldürdüler. Bunlar şimdi Filistinlileri öldürmüş çok mu? Bunlar yüzlerce peygamber öldürdüler. Kendi peygamberlerini. Hazreti İsa aleyhisselam onlara gönderildi. Onu da öldürmek istediler. Bunlar bu. Dolayısıyla Hazreti Meryem'in namusunu öldürmekten çekinirler mi? Hazreti Meryem'i de manen öldürmek istediler. Hazreti İsa'yı da veled-i zina olmakla itham ettiler. Meryem'i bir zaniye olmakla, Hazreti İsa'yı da veled-i zina olmakla, sanki Allah her şeye kadir değilmiş gibi. Halbuki Hazreti Meryem İsa'yı doğurduğunda onlar ey Meryem sen ne yaptın dediler. Ne anan böyleydi ne baban. Ey Harun'un torunu sen ne yaptın? Ne anan böyle biriydi, ne baban, ne de onun anası, ne de onun anası. Sen ne yaptın dediler. Hazreti Meryem sustu. Çocuğu işaret etti. Allah ona öyle emretmişti. Ey Meryem, üzülme. Çocuğun doğduğu zaman sana ne diyecekler? Ödün kopuyor değil mi? Tertemizsin. Melekler senin kadar temiz değil. Tertemizsin. Ödün kopuyor öyle değil mi? Acaba bana ne diyecekler? Korkma ey Meryem. O vakit geldiğinde sana ne yaptın dediklerinde çocuğu göster. O da öyle yaptı. Biz çocukla mı konuşacağız dediler. Yeni doğmuş bir sabi ile mi konuşacağız? O sabi dile geldi. Beşikteyken konuştu Hazreti İsa. Ben Allah'ın Resulüyüm. Annem de temizdir dedi. Ben Allah'ın kuluyum. Ben Allah'ın kuluyum. Ve Allah beni seçti. Beni kul olarak seçti ve bana daha sonra nimetlerini verecek. Bana namaz kılmamı emretti. Bana şunları şunları emretti. Yeni doğmuş çocuk konuşuyordu. O an saniyelerin durduğu andı. Herkes donmuş kalmıştı. Yeni doğmuş çocuk konuşuyordu. Anlamaları gerekirdi ki Hazreti Meryem temizdir. Ve anlamaları gerekirdi ki bu çocuk normal bir çocuk değildir. Ve yukellimun nase fil mehd. O Musa, o İsa mehde iken, beşikteyken konuşacak. İnsanlara konuşma yapacak. İnsanlara tebliğ yapacak ve konuştu. Anlamalıydılar ki bu herhangi bir çocuk değil. Bu vazifeli, bu yarın bir peygamber olacak. Besbelli. Anlamalıydılar. Ve Hazreti İsa onları Hakk'a davet ettiğinde ona tabi olmalıydılar. Sen zaten beşikteyken konuştun ve sen tertemiz Meryem'in çocuğusun. Demeliydiler. Ona itaat etmeliydiler. Ama öyle olmadı. İsa'yı öldürmeye kalkıştılar. Neden? Çünkü Hazreti İsa aleyhisselam onların yanlışlarını söylüyordu. Onlar buna rahatsız oluyorlardı. Onların sahtekarlıklarını söylüyordu. Onların milletin malını sömürdüklerini onların yüzüne vuruyordu. Mabedi ticarethaneye çevirmişlerdi. İnsanların mallarını yiyorlardı Yahudi alimleri. İnsanların mallarını yiyorlardı. Onları aldatıyorlardı. İsa aleyhisselam geldi ve onları rezil etti. Siz en gerek yılanlarısınız dedi. Din adamlarına, alimlerine. Siz en gerek yılanlarısınız. Peygamberler dobra dobur konuşurlar. Peygamberler hakikatleri gizlemezler. Peygamberler insanların ne diyeceğini hesaba katmazlar. Onların peygamber olduğunun delilidir bu. İnsanları hesaba katmazlar. Taraftarım çoğalsın diye düşünmezler. Hakikatleri saklamazlar. Ne derler demezler. Onlar hakikatleri derler. İşte hakikatleri söyleyince onu öldürmek istediler. Allah Azze ve Celle Hazreti Meryem'in temiz olduğunu anlatmış oluyor. Biz onu böyle yaptık diyor. Ve cealne. Biz Meryem'i delil kıldık. Biz yaptık bu işi. Meryem temiz yani. Bir kısmı, hani hatırlayın, bazıları daha evvelki kıssalarda, başka peygamber kıssalarında peygamberleri insan olduğu için kabul etmeyenler vardı. Sen de bizim gibi beşersin, bizim gibi yiyorsun, içiyorsun diyorlardı. Peygamber tabii yiyecek, içecek. Peygamber melek değil, peygamber ilah da değil. Peygamber size ben ilahım mı dedi? Sizi ben yarattım mı dedi? Gökleri ben mi idare ediyorum dedi? Gaybı ben bilirim mi dedi? Ne dedi peygamber? Ben de sizin gibi beşerim. Ama bana vahiy geliyor, o kadar. Bana uyun. Allah bana vahiy ediyor. Ben de size anlatıyorum. Buna uyun dedi. Başka bir şey demedi. Bunlar bana ait değil dedi. Ama onlar sen de bizim gibi insansın dediler. Elbette insan olacak. Ya ne olacak? İnsanlara insanlardan bir peygamber gönderilmeliydi. Öyle de oldu. Bir kısmı peygamberleri bu yüzden kabul etmezken, bir kısmı bakın Hazreti İsa'nın babasız doğmasından dolayı onu tanrılaştırdılar. Bu da tam tersi. Bir kısmı peygamberler insandır diye kabul etmezken, kafir olurken, Hazreti İsa'ya gelince durum farklı. İsa aleyhisselamın babasız doğmasından dolayı, ölüleri diriltmesinden, körlerin gözünü açmasından dolayı onu tanrılaştırdılar. Halbuki babasız doğması onun tanrılığına bir delilse, Hazreti Adem o zaman daha da fazla tanrı olması gerekir. İsa'nın bari anası var. Hazreti Adem'in anası da yok, babası da yok. Ona neden tanrı demiyorsunuz? Çelişkiler içindeler. Ne konuştuklarını bilmiyorlar. Yanlış bir yola girmişler, kurtulamıyorlar. Eğer ölüleri diriltmek onun tanrılığına delilse, o zaman neden Musa'ya tanrı demiyorsunuz? Onun da asası ejderha oluyordu. Deniz yarılıyordu. Ona neden tanrı demiyorsunuz? Körlerin gözünü açması tanrılığına delilse, İbrahim'i de ateş yakmıyordu. Ona neden tanrı demiyorsunuz? Bunlar mucize ve mucizeler Allah'ın gücünü, kudretini ispat eder. O mucizeyi gösterenin tanrılığını değil. Tanrı olsaydı yemek yer miydi? Tanrı olsaydı uyur muydu? Bir kadından doğar mıydı? Tanrı ölür mü? İsa ölecek ve onun namazını bu ümmetten o gün yaşayanlar kılacaklar. Tanrı ölür mü? Evet, o bir mucizedir. Ama mucizeyi yerine oturtmak lazım. Evet, Kur'an mucize diyor İsa'nın babasız dünyaya gelmesine, Meryem'in onu kocasız doğurmasına. Evet, bunu biz yaptık diyor. Bunu bir ayet olarak, bir mucize olarak anlatıyor Kur'an. Ama onu tanrılaştırın demiyor. Hristiyanlar Kur'an'daki kelime kelimesine takıldılar. Kelimetullah. Kelimetun minhu, Allah'tan bir kelime. Allah'tan, Kur'an Hazreti İsa için Allah'tan bir kelime buyuruyor. O yüzden diyorlar ki, işte bu onun Tanrı olduğunu gösterir. Kelime ile kelamı birbirine karıştırıyorlar. Cahilliklerine doymasınlar. Kelime başka, kelam başkadır. Kelime ile kelamı karıştırıyorlar. Allah'tan bir kelime olması, kelam sıfatı demek değil. Kelam Allah'ın sıfatıdır. Allah'ın sıfatı ezeli ve ebedidir, kendiyle birliktedir. Kelam Allah'ın sıfatı olduğu için, haşa Allah'ın bir parçası değil, bir sıfatı. Sıfat Allah'ın aynı değil ama gayrısı da değil. Onlar sıfatı Allah'ın bir parçası gibi gördüler ve Hazreti İsa'nın hakkında Allah'tan bir kelime buyurulmasını yanlış anlayıp kelam sıfatıyla karıştırdılar. Demek ki İsa Allah'ın kelam sıfatıdır dediler. Halbuki Kur'an öyle demiyor. Allah'tan bir kelime. Nedir o kelime? İza kada emran fe innema yekulu leh kun fe yekun. Allah bir şeyin olmasını isterse ol der. Kun fe yekun olur. İşte kun kelimesi. Allah'tan bir kelime. Allah emretti. Ol dedi, oldu İsa. Bunu anlamayacak ne var? Allah'tan bir kelime, evet. Allah'ın kelam sıfatı değil. Allah'ın bir parçası değil. Allah değil. Allah'tan bir kelime. Hepimiz Allah'tan bir kelimeyiz. Allah bize de ol dedi, olduk. Ama bize bu kelimeyi kullanmıyor. Çünkü zaten bizim böyle bir sorunumuz yok. Anamız belli, babamız belli. Hazreti İsa hakkında böyle laflar söylenecek. Hazreti İsa'nın babası yok. O yüzden ona böyle laflar söylenecek. Allah Azze ve Celle ondan dolayı öyle diyor. Benden bir kelimeyle oldu. Kocasız, babasız oldu diye. İftira atmayın. Meryem'e iftira atmayın. Benim kelimemle oldu. O yüzden özellikle onu bildiriyor. Hristiyanlar yanlış anladılar. Pavlos saptırdı meseleyi. Allah'tan bir kelimeyi kelam sıfatıyla karıştırdı. Bu yaptığı dini bozmaktı. Bozdu dini. Ve bir kısmı işte bu şekilde Hazreti İsa'yı tanrılaştırdılar. Daha öncekiler peygamberleri inkar ettiler. Peygamber olarak da kabul etmediler insan olduğu için. Bunlar da Hazreti İsa'yı insan olarak görmediler. Tanrılaştırdılar. Her ikisi de küfür. Her ikisi de küfür. İsa'yı da anasını da bir delil kıldık. İki ayrı delil değil, tek delil. Ayeteyn değil, tek ayettir. Ve evaynahuma ila rabvetin zati kararin ve ma'in. Ve ikisini de yüksek bir yere, otlak bir yere, sulak bir yere yerleştirdik. Hazreti Meryem, Hazreti İsa'yı doğurduktan sonra bir rivayete göre önce Mısır'a, daha sonra da yine Filistin topraklarına gitti. Nasıra'ya iki defa bulunduğu yerden bu şekilde ayrıldı. Acaba nereye gitti? Bazı rivayetler Mısır'a gittiğini söylüyor. Bazı rivayetler Dımeşk, Şam'a gittiğini söylüyor. Bazı rivayetler Filistin'e gittiğini. bizim için önemli değil. Fark etmez. Neticede Allah onu güzel bir yere yerleştirdi. Yüksek bir yere, otlak bir yere, suyu bol bir yere onu yerleştirdi. Orada tertemiz yetişmesini sağladı. Ve demek ki Hazreti Meryem'i de oğlunu da o iftiracıların iftirasından kurtardı Allah. Demek ki kendisine sığınanları Allah bu şekilde muhafaza etti. Bir bakıma Hazreti Meryem'e hicret ettirdi. Sana böyle söyleyecekler ey Meryem, anlamayacaklar, anlamak istemeyecekler. Senin çocuğunun onların saltanatını devireceğini anladılar. Sana rahat yüzü göstermeyecekler. Çocuğunu belki de öldürmek isteyecekler. Sen buradan git. Falan yere git. Oraya gitti. Allah Azze ve Celle ikisini de güzel bir yere yerleştirdik buyuruyor. Yüksek bir tepeye. Bunun yerini bize anlatmıyor. Ama onlara nimet verildiğini, güzel bir yerde onları yaşattığını bize bildiriyor. Ha şurası ha burası fark etmez. Kur'an bize gerekmeyen bilgiyi vermez. Asıl mesajı kaybetmeyelim diye. Gereksiz bilgiler verecek olursa asıl mesaj kaybolur. Onun için gereksiz şeylere girmez Allah Azze ve Celle. Ya eyyuher rusul. Bu da bitti. Hazreti Meryem'in, Hazreti İsa'nın kıssasına bir ayetle temas edildi. Şu ana kadar birkaç peygamberin kıssasına temas edildi. Bir kısmının ismi verildi, bir kısmının ismi verilmedi. Ama birkaç peygambere temas edildikten sonra şimdi diyor ki ya eyyuher rusul, ey peygamberler. Hepsinden özetle bahsedildi. Yani bazılarından özetle bahsedildi. Ve şimdi hepsini temsilen Hazreti Peygamber'e de bahsedilecek. Ve deniyor ki ey peygamberler, kulû mine tayyibât, temiz şeylerden yiyin. Temiz şeylerden yiyin. Ve amelû sâliha, salih ameller işleyin. Allah Azze ve Celle bizatihi kendisi söylüyor. Temiz şeylerden yiyin ey peygamberler. İnsanlar peygamberlere nasıl itiraz ediyorlardı? Sen de bizim gibi bir insansın diyorlardı. Evet, sen de bizim gibi yemek yiyorsun diyorlardı. Allah diyor ki ben dedim ben. Yiyin dedim onlara. Kulû mine tayyibât. Tabii ki yiyecekler. Ama benim peygamberlerim sizin gibi haram yemezler. Evet, yemek yerler. Ama onlar temiz şeyler yerler. Benim peygamberlerim insanların mallarını yemezler. O sahte din adamları gibi Yahudi alimleri insanların mallarını sömürüyorlardı. Hazreti İsa onlara karşı mücadele verdiği için onu öldürmek istediler. Onların saltanatına dokunuyordu. Hazreti İsa onlara ağır laflar söylüyordu. Allah bu mabedi, bu Mescid-i Aksa'yı şunun için inşa ettirdi. Siz burayı ticarethaneye çevirdiniz. Siz şöyle şöyle şöyle yapmak suretiyle insanların mallarını sömürüyorsunuz diyordu onlara. Onların yaptıklarını yüzlerine vuruyordu. O yüzden Hazreti İsa'yı öldürmek istediler. Hırsızsınız diyordu. İnsanların mallarını yiyen alçaklarsınız. Siz en gerek yılanlarsınız diyordu. Bakın İncil'lere. Onlara yılan diyordu. İnsanları sokuyorsunuz. Mallarını yiyorsunuz. Saltanat sürüyorsunuz. Hiç çalışmadan dünyanın en büyük zenginleri oluyorsunuz. Dini kullanıyorsunuz. Hocalığınızı kullanarak milletten para topluyorsunuz. En gerek yılanları diyordu onlara. O yüzden hoşlarına gitmedi Hazreti İsa. Hazreti İsa'nın aleyhinde bulundular ve onun öldürülmesini sağlamaya çalıştılar. Romalı generallere yalvarıyorlardı, şu İsa'dan bizi kurtarın. Öldürün de şundan kurtulalım. Çünkü onların hortumunu kesiyordu Hazreti İsa. İnsanları sömürüyorlardı. Hazreti İsa da onun hortumunu kesiyordu. O yüzden İsa Aleyhisselam'a düşman kesildiler. Hocaydılar, alimdiler. Yıllarca Tevrat okumuşlardı. Ama menfaatlerine dokununca ne kitap kaldı ortada, ne din, ne iman. Hepsi bitti. Bir peygambere düşmanlık yaptılar. Allah Azze ve Celle diyor ki biz evet bu kıssaları anlattık. Ve biz o bütün peygamberlere dedik ki ey peygamberlerim yiyin ama temiz olanlardan. Temiz olanlardan. Bir gün bir kadın peygamberimize süt gönderdi. Efendimiz içmedi. Dedi ki sütü getirene bu nereden geliyor? O da gitti kadına sordu. Kadın dedi ki ben paramla bir hayvan aldım, ondan bu sütü sağdım. Adam geldi söyledi, Efendimiz de içti. Sonra kadın geldi dedi ki ya Resulallah ben sana bu sıcak günde ve temiz helal paramla süt gönderdim. Sen neden bana bu soruyu sordurdun? Gönderdiğim kişiyi geri bana gönderdin. Öğrenmek istedin. Efendimiz dedi ki biz peygamberler haram lokma yiyemeyiz. Biz helal lokma yemek zorundayız. Rabbim bize öyle diyor. Kulû mine tayyibât. Temiz şeylerden yiyin. Ben sormak zorundayım. Ben sizin gibi değilim. Ben sormak zorundayım. Evet her Müslüman helal yemekle mükelleftir. Ama peygamberler daha fazla hassas olmak zorundalar. Efendimiz bir gün kendi yatağında bakınız. Kendi yatağında bir hurma. Bir hurma buldu, ağzına attı, yedi. Birden aklı başına geldi. Eyvah dedi ben ne yaptım? Gece karanlık. Hanımı dedi ki ne oldu ya Resulallah? Dedi ben bir hurma buldum. Ağzıma attım ama düşünemedim. Ya bu zekat hurmalarındansa, zekat getirmişlerdi geçen gün. Ya evimizde bir tane düştüyse ya ondan aldım yedimse ne olacak? Allah Resulü'ndeki hassasiyete bakın. Kendi yatağında zekat hurmasının ne işi var? Efendimizin evine zekat girmez ki, zekat alması haram zaten. Ne kendisine ehli beyti zekat alamaz. Zekat getirilen zekat hurmaları mutlaka diğer taraftadır. Ama yine de korktu. Acaba karışmış olabilir mi? Nasıl ben bunu yaptım? Nasıl düşünmeden, bakmadan, araştırmadan hemen ağzıma koydum? Hazreti Ebu Bekir Sıddık da bir seferinde öyle oldu. Çok acıkmıştı. Aşırı derecede acıkmıştı. Birisi kendi işçisi bir yemek getirdi. O da hemen yedi. Birkaç lokma alınca o dedi ki getiren şahıs, ey emirel müminin, ey Resulullah'ın halifesi, sen böyle değildin, sorardın. Bu sefer sormadan yedin. Sen hep sorardın bu nereden? Helal mıdır, haram mıdır? Nereden getirdin bunu? Bu defa sormadın. Dedi ki çok acıkmıştım vallahi düşünemedim. Nereden dedi? Dedi ki ben bunu bir müşrik düğününden getirmiştim. Bir rivayette böyle. Bir rivayette ben zamanında İslam'dan evvel birine bir büyü yapmıştım. Onlar da bana para vereceklerdi. Onu yeni verdiler. Ben de onunla bunu aldım getirdim. Böyle deyince Ebubekir Sıddık kusmaya gayret etti. O yediğini çıkartmaya çalıştı. Mahvoldu. Bir türlü kusamadı. Su içti, içti, içti, içti. Kusabilmek için en son hepsini kustu. Dediler ki, niye böyle yaptın? Sen bilmeden yedin. Kusmak zorunlu değildi ki sana. Bilerek yemedin ki. O dedi ki, haramdan biten ceset ateşe layıktır. Haram lokmadan vücudumda bir şeyler oluşursa, bir hücre, bir kıl, bir et. Haramdan bir şey oluşursa o cehenneme layıktır. Haramdan bir şey vücudumda oluşmasın. O haram lokmalardan bir hücre, bir kıl bile, bir tırnak bile olmasın. Onun için kustum. Kulu mine tayyibet. Temiz şeylerden yiyin. Temiz şeylerden. Demek ki peygamberler yer. Allah Azze ve Celle onlara da nimet vermek istiyor. Kulları yesinler, içsinler istiyor. Huvellezî halaka lekum mâ fil ardı cemî'â. O Allah ki size yerde olan her şey sizin için yarattı. Yiyin için. Haram olanlar hariç. Helaller çok. Haramlar azdır. Din kolay olarak gönderilmiştir. Bu dinde helal çok, haram azdır. İnsanlar neden buna rağmen haram yerler? Anlayamıyorum. Milyonlarca helal var. 5-10 tane haram var. Bula bula onu mu buldun yedin be adam? Bunca güzel içecekler var. Her türlü meyve suyu, çayı, kahvesi, her şey helal. Sen sarhoşluk veren o şeyi neden içersin de şerefini 5 para edersin, yollarda sürünürsün, kusarsın. İnsanlar senden tiksinti duyar, alay eder, onurunu kaybedersin. Yollarda sürünen bir varlığa dönüşürsün. Bunca helal var, harama mı kaldın? Kulû mine tayyibât. Tayyip olan şeylerden, temiz şeylerden yiyin dedik. Yani peygamberler de yerler, içerler. Allah Azze ve Celle, siz peygamberleri ne zannediyorsunuz diyor yani. Onların yemek yemesinden ötürü peygamberliklerinden şüphe ediyorsunuz. Halbuki biz onlara dedik, ey peygamberler, kulû mine tayyibât. Yiyin ama temiz şeylerden. Milletin malını yemeyeceksiniz. Hocalığınızı kullanıp milletin malını yemeyeceksiniz. O zaman necis yemiş olursunuz. Ateş yemiş olursunuz. Kulû mine tayyibât. Yiyin ama temiz şeylerden yiyin. İnsanların mallarını haksızca yemeyin. İnsanları aldatarak yemeyin. Ellerinizi açarak, ihtiyacınız olmadığı halde ondan bundan para toplayarak yemeyin. Bir günlük yiyeceği olanın para dilenmesi haram. Bir günlük yiyeceğin varsa elini açamazsın. Şerefini korumak zorundasın. Allah insanı onurlu yarattı. Allah'ın onurlu yarattığını onursuz yapamazsın. Pis şeyleri yersen onurlu olan insanoğlunun onurunu kaybettirirsin. Zina eden onurunu kaybeder. İçki içen onurunu kaybeder. Kumar oynayan onurunu kaybeder. Dilencilik yapan, insanları aldatan onurunu kaybeder. Dolandırıcılık yapan onurunu kaybeder. Şerefini kaybeder. Kulu mine tayyibat. Temiz şeylerden yiyin ki onurunuzu kaybetmeyin. İnsanlık şerefinizi koruyun. Neden haramdır fare gibi pis şeyler, hamam böceği gibi, vahşi hayvanlar gibi, vahşi kuşlar gibi? Neden haramdır bunlar? Kimisi vahşi olduğu için insan vahşilerin etini yememeli. Her pisliği yiyenlerin etini yememeli. Neden haramdır pis şeyler? Çünkü insan onurlu, fareyi yememeli. Kediyi, köpeği yememeli. İnsan onurlu, fare yiyeni yememeli. İnsan şerefli. Allah insanı şerefli yarattığı için şerefini korumasını emrediyor. Kulu mine tayyibet. Temiz şeylerden yiyeceksiniz. Ben verdim size bu vücudu. Benim verdiğim vücuda yanlış, pis şeyleri doldurmayacaksınız. Siz bir insana arabanızı teslim etseniz, o sizin arabanızın deposuna benzin koyacağına şeker koysa olur mu? İhanet olmaz mı? Nankörlük olmaz mı? Ben sana arabayı teslim ettim. Sen ne yaptın demez misiniz? Benzin koyacağına şeker mi koydun? Arabamı mahvettin. Allah Azze ve Celle bu vücudu verdi ve bize emanet etti. Bu vücut bize emanet. Temiz şeylerden yemek zorundayız. Kulu mine tayyibat. Ve sonra ve'melu saliha. Salih ameller işleyin. Önce temiz şeylerden yiyin buyurdu. Sonra salih amel işleyin buyurdu. Demek ki önce yediğine içtiğine dikkat edeceksin. Haram yemek mi daha büyük bir günah? Salih amel işlememek mi daha büyük bir günah? Haram yemek daha büyük günah. İslam'a göre haramlar mı daha önemli? Farzlar mı daha önemli? Haramlar daha önemli. Bir haramı yapmamak mı daha öncelikli? Bir farzı yapmak mı? Bir haramı yapmamak daha öncelikli. O yüzden önce temiz şeyler yiyin. Haram yemeyin. Hem Allah'ın tayyip saymadığı, pis saydığı şeyleri yemeyin. Hem de haksız kazançla yemeyin. O da pistir. Yalnız fare mi pis? Yalnız vahşi hayvanlar mı pis? Aynı zamanda haram kazanç da öyle pistir. Kur'an faiz yoluyla kazanılan paraya ne diyor? Böyle yapanlar nasıl tehdit ediyor? Buyuruyor ki ya şu faizi bırakırsınız ya da Allah'a ve peygamberine savaş açmışsınız kabul ederiz. İfadeye bakın. Ya bu faizi bırakırsınız ya da sanki Allah'a ve peygamberine savaş açmışsınız demektir. Haram lokma bu kadar reddedilmiştir. Çocuklarınıza haram lokma yedirmeyeceksiniz. Haram lokma yemeyeceksiniz. Haram lokma yememek salih ameller işlemekten daha öncelikli. Haram lokma, bir adam haram lokma yemiyor, salih amel de işlemiyor. Bir adam da haram lokma yiyor, salih ameller de işliyor. Hangisinin durumu daha kötüdür? Haram lokma yiyen ama salih ameller işleyen adamın durumu daha da kötüdür. Öbürü salih amel işlemiyor ama hiç olmazsa haram lokma da yemiyor. Haram yapmak Allah katında farzı terk etmekten çok daha kötüdür. harama karşı daha hassas olunması gerekmektedir. Ayet hem buna işaret etmektedir, hem de şunu da ifade etmiş olmaktadır. Önce temiz şeylerden yiyin buyuruyor, sonra salih amel işleyin. Yani temiz, helal şeyler yerseniz, salih ameller işlersiniz. Demek ki helal lokma insanın salih amellere istekli olmasını sağlıyor. Bilemediğimiz bir şekilde, helal lokma insanı salih amellere teşvik ediyor. Demek ki haram lokma yiyenler salih amel işlemeye de istekli olmazlar. O yüzden önce salih amel işleyin demedi. Önce helal lokma yiyin dedi. Ondan sonra salih amel işleyin. Yani helal lokma yerseniz salih ameller işlersiniz ve size kolay gelir. Helal lokma yemezseniz pis işler hoşunuza gider. Kötü amellerden hoşlanırsınız. Demek yediğimiz, içtiğimiz şeyler amellerimizi etkiliyor. Ve bir insan haram lokma yiyerek ibadet yapsa bile makbul değil. Peygamberimiz buyuruyor ki, kişi diyor, hacca gidiyor, yaşlı, sararmış, zayıflamış, saçı sakalı birbirine karışmış. Yüzlerce kilometre, belki binlerce kilometre yola düşmüş, hacca gidiyor. Ve yediği haram, içtiği haram, giydiği haram. Ama yolda hacca gidiyor. Binlerce kilometre çölde gidiyor. Yolda aç kalıyor, susuz kalıyor. Güneşin altında, başına güneş geçiyor. Ama o yine de gidiyor. Fakat yediği haram, içtiği haram, giydiği haram. Ellerini kaldırıyor. Ya Rab, Ya Rab, Ya Rab diyor. İstiyor, istiyor, istiyor. Bu kadar yoldan geldim. Ey Rabbim, ver, ver, ver diyor. İstiyor. Bunun duası kabul olur mu diyor Peygamberimiz. Yediği haram, içtiği haram, giydiği haram. Bunun duasına icabet edilir mi buyuruyor. Yani edilmez. Bundan daha zor ibadet nedir? Binlerce kilometre yol. Eski zamanda atla deveyle, belki de at deve de yok. Güneşin altında, çölün içinde. Hacca gitmek evvelden böyle kolay mıydı? Bu kadar yol gidiyor. Hac her Müslümana farz. Dünyanın neresinde olursa olsun, o da gelecek, hacca gidecek. O zamanın şartlarında atla deveyle. Buna rağmen yediği haramsa duasına icabet edilmez buyuruyor. Bugün bazı dualar suratlara çarpılıyor, bazı dualar reddediliyor. Çok azı kabul ediliyor. Çünkü çok az insan helal lokmayla geçiniyor. Duaların reddedilmesinin bir sebebi de bu. Kazancınızı haram karıştırmayın. Yalan söylemeyin. Müşterilerinize en küçük bir yalan söylemeyin. Allah bilmektedir. Allah'ın sana baktığını unutma. Söylemek istemiyorsan söyleme ama yalan söyleme. Söylemek istemiyorsan, onun sorduğu soruya cevap vermek istemiyorsan, benim fiyatımı, benim malım fiyatı budur de. Daha fazla bir şey sormana gerek yok de. Ama yalan söyleme. Vallahi billahi şu fiyatı aldım deyip yalan söyleme. Malımın fiyatı budur de. O kadar. Efendimiz'e dediler ki, Müslüman şu günahı, bu günahı, şu günahı, şu günahı işler mi? Zina eder mi? İçki içer mi? Adam öldürür mü ya Resulallah? Müslüman şu şu şu günahlar yapar mı? Evet dedi, yapabilir. Yalan? Hayır dedi, yalan söylemez. Asla dedi. Müslüman ayağa kayar, içki içer, ayağı kayar, adam öldürür icabında. Nefsine uyar, bazı günahları işler. Peki yalan? Hayır dedi, asla. İhanet? Asla. Müslüman, Müslümanlara ihanet etmez. İhanet münafığın ahlakıdır. Müslüman yalan söylemez. Yalan münafığın ahlakıdır. Müslüman her günahı yapabilir, yalan söylemez, ihanet etmez. Yalan söyleyerek kazandığın para da haram paradır. Aldatıyorsun. Haram yolla kazanmış oluyorsun. Dedi Allah, dedi ki ey peygamberler, ya eyyuher rusul, kulu mine tayyibat ve amelu saliha. Temiz şeylerden yiyin ve salih amel işleyin. Yani amel işlemelisiniz. Peygamberlere bile, kalbim temiz diyenler, kulakları çınlasın. Kalbim temiz diyenler. Allah peygamberlerine bile diyor ki ve amelu saliha. Yalnız iman yetmez diyor. Salih amel işleyeceksiniz. Kalbim temiz diyenler. Peygamberlere bile böyle söyleniyor. Anlamıyor musun? Salih ameller, ibadetler ne içindir? Sadece kalbi kirli olanlara mı layıktır? Sadece kalbi temizlemek için midir? Salih amel kulluğumuzun gereğidir. Kalbin temiz olsa böyle konuşmazsın zaten. Ama hadi diyelim ki temiz. Meleklerden de mi temiz? Peygamberlerden de mi temiz? Bakın Allah'ın öyle melekleri var ki onları yarattığından beri secdeden başlarını kaldırmadılar. Bakın burada peygamberlere, ey peygamberler, ve'melu saliha. Salih amel işleyeceksiniz, iman yetmez. Allah'a kulluk yapacaksınız. Allah Azze ve Celle öyle buyuruyor. İnsanları ve cinleri başka bir sebeple yaratmadım. İlla liya'budun. Bana ibadet etsinler diye sadece bunun için yarattım. İbadet kulluğun gereği. Kalbin temiz olsa bile ibadet kulluğun gereği. Anamızın babamızın elini öpüyoruz. İlla da kibirli olduğumuz için mi? Kibrimizi yenmek için mi? Anamızdır. Emeği var bizde. Hakkı var üzerimizde. Onun için elini öpüyoruz. Allah'ın hakkı yok mudur? İlla da kalbin kirli olduğu için mi ibadet edeceksin? Peygamberlerin kalbi kirli olduğu için mi? Allah, Allah olduğu için ibadete layık. Sonsuz ilmi var. Sonsuz kudreti var. Sonsuz rahmeti var. Üzerimizde sonsuz hakları var. Hocalarımızın elini öpüyoruz. Cenneti için mi? Cenneti mi var? Cehennemi mi var? Üzerimizde hakkı var. Bu, başka bir şey yok. Ne bizi yaratandır, ne rızkımızı verendir. Üzerimizde hakkı vardır, hepsi bu. Allah'ın hakkı hepsinden büyük değil midir? Şükür gerekmez mi? وَعْمَلُوا صَالِحًا. Salih ameller işleyin. İnni bima ta'malun alim. Muhakkak ki ben yaptıklarınızı bilenim. Korkmayın yani. Yapın, her yaptığınızı görüyor Allah. Hepsinin mükafatını alacaksınız. Efendimiz o yüzden salih amel işlemeye karşı çok hevesliydi. Dediler ki ya Resulallah, sen zaten cennetliksin. Bu kadar makamın var. Günahın yok, sevabın çok. Daha hala neden bu kadar kendine işkence ediyorsun? Bazen sabahlara kadar namaz kılardı, ayakları şişerdi. Neden ya Resulallah dediler. Efele ekûne abden şekûrâ dedi. Şükreden bir kul da mı olmayayım? Evet, cehennemlik değilim çok şükür. Ama Allah beni insan olarak yarattı. Sonra bir de peygamber yaptı. Bana imanı nasip etti. Bana kitap verdi. Hidayet yolunu gösterdi. Bana rızkımı veriyor. Şükretmeyeyim mi? İlla cehennemden korktuğumuz için mi ibadet edeceğiz? Bize verdikleri için teşekkür etmem gerekmez mi dedi. Abdüşekur olsam gerekmez mi? Kul, kulluk yapmalıyım ben. Salih amele karşı böyle hırslıydı. Sevap arzusu vardı Efendimiz'de. Bir savaşa doğru gidiyorlardı. Bir sefer esnasında bir atı 3 kişi paylaşıyordu. Sırayla bineceklerdi. Efendimiz'i önce bindirdiler. Hazreti Ali de yanındaydı. Birazdan Efendimiz atından inmek istedi. Sırayla onlar da binsinler diye. Hazreti Ali dedi ki, ya Resulallah, senin inmene gerek yok. Biz genciz, hem sen bizim büyüğümüzsün hem Resulullah'sın. Sen inme, biz yürürüz dedi. Efendimiz buyurdu ki, ey Ali, benim de sevaba ihtiyacım var. Benim de ayaklarım Allah yolunda tozlanmalı. Ben de ayaklarımın tozlanmasını istiyorum. Allah yolunda tozlanmayan ayaklara ateş dokunur. Bakacaklar kıyamet günü. Allah yolunda ayakların tozlanmış mı? Bakacaklar. Hiç Allah yolunda terlemiş misin? Bakacaklar. Hiç Allah yolunda ağlamış mısın? Bakacaklar. Hiç Allah yolunda cihad etmiş misin? Bakacaklar. وَعْمَلُوا صَالِحًا Salih amel işleyin dedi Allah onlara. Efendimiz de salih amele karşı çok istekliydi. Çünkü Allah Azze ve Celle ne buyuruyor? Çünkü diyor, ben görüyorum, ben biliyorum. O halde yapın yani. Yapın. Şimdi mesela bir kardeşimize bir iş versek, kimse görmüyor olsa belki de iyi yapmaz. Ama mesela ona bakanlar olsa daha iyi yapar, öyle değil mi? Kendisine bakıyor olsalar daha iyi yapar. İnsan böyle bir varlık. Baktılar mı daha iyi yapar. Allah bakıyor. Allah biliyor. Allah duyuyor. Allah görüyor. İnsan bunu bildiğinde o zaman daha istekli olacaktır salih amellere karşı. Çünkü Allah nasılsa biliyor. فَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى Kim bir zerre-i miskal hayır yapsa görecek. İnsan bunu bildiği zaman istekli olur. Onu görecek. Yaptığının karşılığını alacak. Terazisinde her şeyi hazır bulacak. Fazlasıyla. Fazlasıyla hazır bulacak. Bir yapacak, defterinde 700 bulacak. Ya Rabbi, ben bu kadar yapmamıştım. Evet, yapmadın. Ben sana öyle verdim. Bir yapacak, defterinde 10 bulacak. Ya Rabbi, ben bu kadar yapmadım. Evet, yapmadın. Ben öyle verdim. İnne bimâ te'amelûne alîm. Ayetin böyle bitmesi, salih amel işleyin dedikten sonra muhakkak ki ben yaptıklarınızı bilenim demesi, bu şekilde bitirilmesi boşuna değil. Yani ben yaptıklarınızı biliyorum, o halde yapın. Çünkü ben biliyorum, vereceğim. Vereceğim. Ben biliyorum. Bu dünyada, her şey bu dünyada verilmesi gerekmiyor. Ama Allah bazen bu dünyada da veriyor. Az da olsa. Bu dünyada verilen küçük mükafatlar, o büyük mükafatın habercisi ve delili. Yine bu dünyada verilen küçük cezalar, bazen bir günah işleriz, arkasından ayağımız takılır düşeriz mesela. Bu dünyadaki küçük cezalar, ahiretteki büyük cezanın habercisi ve delili. Bu dünyanın mükafatı ve cezası bize şunu ifade ediyor. Allah bize seslenmiş oluyor adeta. Biz peygamber değiliz ki bizimle doğrudan doğruya konuşsun. Allah peygamberleriyle bile doğrudan doğruya çok az konuştu. Çoğuyla melek aracılığıyla konuştu. Peygamberimizle bile doğrudan doğruya konuştuğu çok az. Ekseri Cebrail aleyhisselam Rabbinden vahiy getirdi. Allah bizimle mi doğrudan doğruya konuşacak? İşte böyle konuşuyor bizimle. Güzel bir şey yapıyoruz. Arkasından güzel bir gelişme oluyor. Anlıyoruz. Kalbimiz bize söylüyor. Vallahi ben şunu yaptım ya. O yüzden Allah bana bunu nasip etti. Anlıyoruz. Bazen %100 anlıyoruz. Öyle olaylar yaratıyor ki insan onu %100 anlıyor. Bu şu hayırlı amelimin sonucu. Bazen de tam tersi günah. Allah bize haber veriyor. Bir günah işliyoruz. Arkasından kötü bir olay daha oluyor. Anlıyoruz. Vallahi billahi tallahi insanın sağduyusu bunu anlıyor. Şu günahımın sonucu bu oldu. Anlıyor insan. Allah kendisini bize gösteriyor. Demiş oluyor ki kulum seni gördüm. Kulum dediklerini işittim. Kulum yaptığından haberdarım. Kulum yaptığını biliyorum. Ceza da verse mükafat da verse. Bize bunu söylenmiş oluyor. Kulum seni görüyorum. Anladın mı? Bak gördüğümün delili. Anladın mı? Bak şu hayırlı ameline karşı bak sana bunu verdim. Anladın mı? Bak şu günahına karşı sana böyle bir ceza verdim. Anladın mı? Seni gördüm. Bir de ahireti var bu işin. Ona göre. Küçük günahlar ve küçük mükafatlar ahiretin delilidir. Allah'ın gördüğünün haberdar olduğunun delilidir. Ve inne hazihi ummetukum ummeten vahide. Ve işte bu sayılanlar inne hazihi muhakkak ki bu. Bu hazihi damirinin neye raci olduğu tartışılabilir. Bana öyle geliyor ki birkaç ümmetten bahsedildi. O yüzden ve birkaç peygamberden bahsedildi. Ya o ümmetler kastediliyor ya da o peygamberler. Çünkü burada zaten bir ayet öncesinde de peygamberler dedi. Peygamberlerden bahsedildi. Demek ki burada kastedilen peygamberler olsa gerek. İnne hazihi yani inne hazihir rusul olabilir. Ya da inne hazihil umem olabilir. Yani muhakkak ki bu ümmetler, şu ümmetler, peygamberlerin ümmetleri ya da şu peygamberler, şunlar ümmetukum, sizin ümmetinizdir. Yani onlar ayrı bir ümmet, siz ayrı değilsiniz, sizin ümmetiniz. Ha Nuh'un ümmeti, ha Muhammed'in ümmeti. Ümmeten vahide, tek ümmet. Çünkü hepinizin davası aynı. Nuh Aleyhisselam'a da aynı dini verdik. Hazreti Muhammed'e de aynı dini verdik buyuruyor yani Allah Azze ve Celle. Hepsine verilen aynı din, aynı mesaj, aynı tevhid. İnne hazihi. Muhakkak ki bu ümmetukum, sizin ümmetiniz. Nasıl bir ümmet? Ümmeten vahide, tek ümmettir. Yani hepiniz tek ümmetsiniz. Allah Azze ve Celle bizi ta eskilere kadar götürüyor, oraya bağlıyor bizi. Demek ki biz köksüz değiliz. Biz kökü çok gerilere giden bir ümmetin bugünkü temsilcileriyiz. Hepiniz tek ümmetsiniz. Adem'e verilen de tevhid idi. Nuh'a verilen de İslam idi. Hazreti İbrahim'e verilen de İslam'dı. Musa'ya verilen de İslam'dı. İsa'ya verilen de İslam'dı. Bir Allah'ın 10 tane dini olmaz. Kitabı değiştirenler dinin adını da değiştirdiler. Hristiyanlık dediler, Yahudilik dediler. Kitabı değiştirdiler, adını mı değiştirmeyecekler? Kur'an-ı Kerim bize en eski peygamberlerden Hazreti Nuh'u anlatırken, on binlerce yıl evvel gönderilmiş olan Hazreti Adem'den sonra, kısa bir süre sonra gönderilmiş olan Nuh Aleyhisselam, insanlığın ikinci atası, insanlık onun neslinden türedi daha sonra, tufandan sonra. Bakın, ilk peygamberlerden, Kur'an'da zikredilen en eski kavimdir Nuh kavmi. Nuh Aleyhisselam'ın sözünü bize anlatıyor. Nuh dedi ki, ben Müslümanların ilki olmakla emrolundum. Nuh Aleyhisselam da Müslim kelimesini kullanır. Hazreti İbrahim, 4000 sene evvel gelen Yahudilerin de, Hristiyanların da, Müslümanların da sevdiği Hazreti İbrahim diyor ki, İbrahim ve oğlu İsmail Aleyhisselam dediler ki, Rabbena ve cealna müslimeyni lek. Ey Rabbimiz, bizi sana teslim olan, yani iki Müslim, Müslümeyn kıl. Müslim kelimesini kullandı. Hazreti Musa da, Hazreti İsa da, hepsine verilen din İslam idi. Allah'ın birden çok dini olacak değildir. Şeriatlar değişir, din değişmez. Allah falan peygambere şunu haram kılmışken bizim ümmetimize helal kılmış olabilir. Yahudilere hayvanların iç yağı haramdı, bize helal kılındı. Onlara bazı tırnaklı hayvanlar haramdı, bize helal kılındı. Onlara cumartesi günü balık avlamak yasaktı, bize helal kılındı. Şeriatlar arasında buna benzer bir takım farklar olabilir. Sonuçta o kanunu koyan da Allah, bu kanunu koyan da Allah. O halde mesele yok. Hükümlerde böyle ufak tefek farklılıklar var. Belki onlara iki vakit namaz emredildi, bize beş vakit olabilir. Belki onların öğlen namazı dört değildi, on rekattı. Her neyse, farzı yani. Bilmiyoruz, olabilir. Ama din aynı, onu biliyoruz. İnanç esasları aynı. Allah'ın dini İslam'dır. Ve Allah başka din kabul etmemektedir. İnne dîne indallâhil İslam. Allah katında din İslam'dır. Ve kim ondan başka din arayacak olursa falan yukbelemin. Ondan kabul edilmeyecek. Kim olursa olsun, ister Hristiyan ister Yahudi, İslam'dan başka bir din kabul edilmeyecek. Çünkü Allah'ın dini bir tanedir. İki tane dini yok. Diyalogçuların kulakları çınlasın. Onları da cennetlik görüyorlardı. Allah Azze ve Celle bir tane din kabul ederim buyurduğu halde. Ve burada inne hazih ummetukum ummeten vahide. Şu peygamberler, şu ümmetler, hepsi sizin ümmetiniz ve ümmeti vahidedir. Başka iki ümmet yok. Tek ümmet. Ümmet nedir? Ümmet Allah'ın görevlendirdiği toplum. Yeryüzünün imamları olarak görevlendirilmiş olan toplum. Lider bir kişiyse ona imam denir. Eğer bir toplum lider olarak görevlendirildiyse, insanlık aleminin lideri olmakla görevlendirildiyse onlara da ümmet denir. Bize ümmet diyor Allah. Kuntum hayra ümmetin uhricet linnas. İnsanların iyiliği için, hayrı için çıkarılmış en hayırlı ümmet oldunuz. Allah bize ümmetsiniz diyor. Yani sizi görevlendirdim. yeryüzünde benim temsilcilerimsiniz. Siz yeryüzünün imamlarısınız.
Ne demek yani bu?
Siz benim nizamımı, medeniyetimi yeryüzüne yerleştirecek olanlarsınız. Siz farzları yerleştirmekle görevlisiniz. Siz haramları kaldırmakla görevlisiniz. Siz adaleti ikame etmekle görevlisiniz. Siz zulümle savaşmakla görevlisiniz. Siz insanların insanlara kul olmasını engellemekle görevlisiniz. Kula kulluğu kaldıracaksınız. Size ümmet dedim. Sizi görevlendirdim yani. Ümmet-i Muhammed demek bu demek. Ne demek ümmet-i Muhammed? Millet zannediyor ki ümmet-i Muhammed demek Muhammed'e inananlar demek. Ümmetin böyle bir manası yok. Ümmet imanla aynı kökten gelir. Allah'ın görevlendirdiği toplum. Dolayısıyla biz son ümmetiz. Yeryüzünün imamları olarak biz görevlendirilmişiz. Hakimiyet Müslümanların elinde olmalı. Müslümanlar mahkumiyeti kabul edemezler. Müslümanlar yeryüzünün imamları olarak görevlendirilmişlerdir. Öncekiler de bir ümmetti. Görevlerini yapmayınca Allah onlardan sancağı aldı. Yeni bir ümmet yarattı. Yeni bir peygamber göndererek. Yeni bir ümmet yarattı. Sancağı onlara bize teslim etti. Biz bu sancağı taşıdık. 1100-1200 sene güzel taşıdık. Sonra iyi taşımaz olduk. Allah bizden bu sancağı 100 sene evvel geri aldı. Son ümmet olduğumuz için, yeni bir peygamber gönderilmeyeceği için Allah bu sancağı kimseye vermedi. Çünkü yeni bir peygamber göndermedi. Ama o nesli götürdü, bu ümmetin o tembelleşmiş, korkaklaşmış neslini götürdü. Yeni bir nesil yaratıyor şimdi dünyanın her tarafında. O sancağı işte onlara verecek. Yeni bir ümmet gönderilmeyecek. Ama bu ümmetin içinden yeni bir nesil yaratılacak ve sancak onlara teslim edilecek. Bu ümmetiniz tek bir ümmettir. Dolayısıyla kökünüz ta oralara dayanıyor yani. Yani Nuh'u da seveceksiniz. Hazreti İbrahim'i de, Musa'yı da, İsa'yı da, tek ümmetsiniz. Onlar da aynı dava için mücadele ettiler. Ve ene rabbukum, ben de sizin Rabbinizim. Siz tek ümmetsiniz, ben de sizin Rabbinizim. Fettekun, o halde benden sakının. Siz tek ümmetsiniz, ben de tek olan Rabbinizim buyuruyor. Fettekun, o halde benden sakının. Ben sizin Rabbinizim demek ne demek? Sizin kanun koyanınız benim demek. Başkaları değil. Rabbin manası bu. Terbiye eden, kanun koyan, otorite. Kanunun çıktığı merci demek. Rab yaratan demek değil. Rabbim Allah dediğiniz zaman, yaratıcım Allah, ben Allah yarattı demiş olmuyorsunuz. O öyle denmez. O Halık'tır, yaratan. Siz Rabbim Allah diyorsunuz. Elbette yaratıcımız da Allah. Ama onu herkes biliyor zaten. Onu söylemeye hacet yok. Rabbim Allah. Mezara girdiğimiz zaman da bize bu soru sorulacak. Men Rabbuk. Rabbin kim senin? Men Halikuk denilmeyecek. Seni kim yarattı? Yaratanın kim denilmeyecek. Onu herkes biliyor. Rabbin kim? Dünyada kimin kanunlarına göre yaşadın? Sen Rabbin işte o. Kimin kanunlarını kabul ettin? Kimin kanunlarına göre yaşadın?
Allah Azze ve Celle buyuruyor ki ene rabbukum. Ben sizin Rabbinizim. Benim kanunlarıma göre yaşayın. Fettekûn ve benden sakının.
Yani başkalarının kanunlarına göre yaşarsanız, başkalarını Rableştirirseniz affetmem.
Benden sakının. Benden başkasını bana ortak koşarsanız, ilahlaştırır ve Rableştirirseniz, bana denk görürseniz, hatta kimi var ki Allah'ın önüne geçirmektedir.
Allah'ın kanununu mu, insanların kanunu mu?
İnsanların kanununu tercih ediyor. Sanki onlar Allah'tan iyi biliyor.
Sanki onlar Allah'tan daha yetkili. Allah'ı tercih etmiyor, insanları tercih ediyor.
Allah Azze ve Celle bunlara diyor ki, fettekûn, hesabını soracağım, benden korkun. Yanınıza kalmayacak. Yanınıza kalmayacak. Benden başkasını Rableştirirsiniz öyle mi?
Allah'ın affetmeyeceği tek günah, şirk.
Kıyamet gününde şirkle ölürse insan Allah onu affetmeyecek. Şirke düşerseniz, şirkle ölürseniz benden korkun.
Affetmem. Ebedi cehennem. Başka sahte ilahları, sahte Rableri reddedin. Ene rabbukum. Ben sizin Rabbinizim.
Başkalarını Rableştirmeyin. Demek ki Allah Azze ve Celle birçok ümmetlerden, peygamberlerden bahsettikten sonra ne güzel tamamladı meseleyi. Bunlar hepsi tek ümmettir dedi. Mesaj aynıdır. Tüm peygamberlerin mesajı tevhid idi. Hepsi Allah'a ibadete davet ettiler. Şirki reddettiler. Siz de onların izinden gidin. Ve bana, beni Rab olarak kabul edin. Başkalarını bana ortak koşmayın. Azabımdan korkun, benden sakının. Allah ona şirk koşmaktan hepimizi muhafaza eylesin. Ya Rabbi Kur'an'ın mesajını anlamayı nasip eyle. Ya Rabbi seni sevmeyi nasip eyle. Ya Rabbi seni sevenleri sevmeyi nasip eyle. Ya Rabbi dünyanın dört bir tarafında sen rızan için çalışan, çarpışan kardeşlerimize yardım eyle. Ya Rabbi Kudüs'ün muhafızlığını yapan oradaki Müslüman kardeşlerimize yardım eyle. Ya Rabbi kafirleri kahru perişan eyle. Ya Rabbi gücümüzü arttır. Ya Rabbi onların güçlerini sil süpür yok et. Ya Rabbi onları birbirine düşür. Onların birlikteliklerini boz. Ya Rabbi yaratılışımızı güzel yaptığın gibi ahlakımızı da güzel eyle. Lillahi Teala'l-Fatiha.